hiç kimse ona benzemez. Tanrınız Rab, ulu, güçlü, heybetli Tanrı'dır. Yasanın Tekrarı 10. bölüm 17. ayet.
Uyarı. Yolculuğun bu bir sonraki aşaması, yolcuları rahat ortamlarından dışarı çıkartacaktır. Zihinler gerilerek uzatılacak ve yürekler kontrol edilecektir. Ama her şeye rağmen yolculuğun bu bölümünü başarıyla tamamlayanlar, önlerinde uzanan daha sonraki meydan okumalar karşısında tam donanıma sahip olacaklardır.
Tanrı, Tanrı'dır.
Çoğumuz Tanrı'nın bizim onu doğal olarak algıladığımızdan çok daha büyük olduğu inancını paylaşırız. Şimdi bu inancımızın içtenliği kontrol edilmek üzeredir. Yaratılışın 6. gününde Tanrı, hayvanlar krallığını yaratmayı bitirdikten sonra şöyle dedi. İnsanı, kendi suretimizde kendimize benzer yaratalım. Yaratılış 1:26. Bir sonraki bölümde, ilk erkeğin ve kadının, Tanrı'nın doğasını ve benzerliğini yansıtmak için yaratıldıkları hakkındaki bazı yollar üzerinde derin düşüneceğiz. Ama bundan önce yanıtlanması gereken başka bir soru üzerinde duracağız. Tanrı tektir. O zaman neden yaratalım dedi? Neden insanı kendi suretimde kendime benzer yaratacağım demedi? Tanrı neden bazen kendisinden bize, bizim ve biz kelimelerini kullanarak söz eder? Bazı kişiler Tanrı'nın kullandığı bizim ve biz kelimelerinin kendisinden söz ederken biz kelimesini kullanan bir kralın yaptığı gibi sahip olduğu haşmetin bir ünvanı şeklinde ifade edildiğini ileri sürerler. Tanrı'nın güç ve görkem konusunda kıyas kabul etmez bir heybete sahip olduğu doğrudur. Ama İbranice dilinin grameri bu heybet ünvanı belirten çoğul şahıs zamiri açıklaması konusunda sağlam temelli bir sağlayış sunmaz. Diğerleri ise Tanrı insanı kendimize benzer yaratalım dediği zaman metinde meleklerden söz edilmemesine ve insan meleklerin benzeyişinde yaratılmamasına rağmen Tanrı'nın meleklere hitap ettiğine inanırlar. Kutsal yazılar sıradan bir şekilde okunduğu ve gramer incelendiği zaman yaratıcımızın kendisine çoğul ama yine de tekil bir üslup ile tanımlamayı seçtiğini açık bir şekilde görürüz. Çoğul, Tanrı, insanı kendimize benzer yaratalım dedi. Tekil, böylece Tanrı, insanı kendi suretinde yarattı. Yaratılış 1:26-27. Tanrı'nın kendisini hem çoğul hem de tekil olarak tanımlaması, şimdiki ve her zamanki kimliği ile tutarlıdır. Tanrı'nın kendisi hakkındaki hem çoğul hem de tekil tanımlaması, onun şimdiki ve her zamanki kimliği ile tutarlıdır. Tanrı'nın tekliğinin karmaşıklığı ve harikalığı, pek çok kişinin tek sözcüğü hakkındaki yüzeysel ve üstünkörü tanımlamalarının çok çok ötesinde bulunan bir gerçektir. Sınırsız olan, insanın kendi kavrayışının kalıbına girmeyecektir. Tanrı, Tanrı'dır. Öncelikten sonsuzluğa dek, Tanrı sensin. Mezmur 92.
Tanrı'nın karmaşık tekliği.
Tanrı'nın kitabı şu sözlerle başlar. Başlangıçta Tanrı, Elohim, eril çoğul isim, yarattı, tekil, fiil çekimi. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. Sonra Tanrı, ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu. Tanrı her şeyi sözü ve ruhu aracılığıyla yarattı. Gökler Rabbin sözü ile ve gök cisimleri onun ağzından çıkan soluk ile yaratıldı. Mezmur 33:6.
Tanrı'nın sözü.
Kutsal yazılar bileşik yaratıcıları hakkında bilgi edinmek isteyen herkese geniş bilgi sağlarlar. Örneğin Yuhanna müjdesi şu sözlerle başlar. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. O Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Yuhanna 1:1-3. Bir önceki bölümde incelediğimiz gibi söz, Tanrı'nın içsel düşüncelerinin dışsal ifadesidir. Nasıl siz düşünceleriniz ve sözleriniz ile tek bir kişiyseniz, Tanrı da aynı şekilde sözü ile birdir. Söz, hem Tanrı ile ondan ayrı olarak hem de Tanrı onunla bir olarak şeklinde beyan edilir. Aynı zamanda o ve onunla gibi kişi zamirlerinin söze işaret ettikleri zaman kullanıldıklarını gözlemlemek de yararlı olur.
onun ruhu.
Rab Tanrı sözünü nasıl farklı ve kişisel bir biçimde tanımlıyorsa, ruhunu da aynı şekilde farklı ve kişisel bir biçimde tanımlar. Ruhunu gönderince var olurlar ve sen yeryüzüne yeni yaşam verirsin. Mezmur 104:30. Gökler onun soluğu ile açılır. Mezmur 26:13. Nereye gidebilirim senin ruhundan? Nereye kaçabilirim senin huzurundan? Mezmur 139:7. Kutsal Ruh, o size her şeyi öğretecek. Yuhanna 14:26. Kutsal Ruh, sözün buyruklarını yerine getiren de, aynı söz aracılığıyla yaratılışın gerçekleştiği gibi, Tanrı ile mükemmel bir şekilde tektir.
Tanrı büyüktür.
Tek tanrıcıların çoğu, Kral Davut'un kaydedilmiş pek çok dualarından biri olan aşağıdaki seçme parçayı kabul etme konusunda sorun yaşamazlar. Yücesin, ey egemen Rab! Bir benzerin yok, senden başka Tanrı da yok. Bunu kendi kulaklarımızla duyduk. 2 Samuel 7:22. Ancak Tanrı yücedir, Tanrı Tanrı'dır, bir benzeri yoktur gerçeğini onaylamakta çabuk davranan pek çok kişi, Tanrı'nın çoğul ama yine de tekil doğası hakkındaki kendi açıklamasını reddetmekte eşit derecede hızlı davranırlar. Onun benzeri olmadığına göre, her şeye gücü yeten, kendisinin bizim doğal hayal gücümüz ile algılayabileceğimizden daha büyük ve daha karmaşık olduğunu açıkladığı takdirde buna şaşırmamız mı gerekir? Tanrı bizim kendisi hakkında doğru düşüncelerle düşünmemiz için ısrar eder. Beni kendin gibi sandın, seni azarlıyorum. Mezmur 50:21.
Tanrı tektir.
Ortodoks Yahudiler, İbrancede Şema olarak bilinen bir duayı düzenli olarak tekrarlar. Bu sözcük şu ifadeyi belirtir. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Anlamı şöyledir. Tanrımız Rab, Rab tektir. Bu dua Tevrat'tan alınmıştır. Dinle Şema, ey İsrail, Tanrımız Rab, Yahve, tek Ehad, Rab'dir. Yasanın tekrarı 6:4. Tanrı'nın tekliğini tanımlamak için kullanılan sözcük ehad'dır. Bu sözcük genellikle bir salkım üzüm gibi çok yönlü bir birliği tanımlamak için kullanılır. Kutsal yazıların diğer bölümlerinde ehad, komutan ve askerlerine işaret eden bir birlik olarak tercüme edilir. Bir sonraki bölümde bu sözcük ilk erkek ve karısı ehad olduklarında, yani tek beden, Yaratılış 2:24 oldukları belirtilirken tekrar ortaya çıkacaktır. Bu aynı İbranice sözcüğün kullanıldığı diğer ayetlere baktığımız zaman Tanrı'nın tekliğini belirtmek için söz edilen bu ifadenin birden fazla varlığı kapsayabileceği belirginleşir. Eski Antlaşma Tanrı'nın çoğul birliğini ima eden ve onaylayan çok miktarda ayet içerir. Bu konuyla ilgili bir örnek verelim. Başlangıçtan beri ben oradayım. Egemen Rab şimdi beni ve ruhunu gönderiyor. Yeşaya 48:16. Egemen Rab kimdir? Ruhu kimdir? Ben ve Rab Tanrı ve ruhu tarafından gönderilen beni kimdir? Bu sorular kutsal yazılardaki yolumuz üzerinde düşünüldüğü zaman açık bir şekilde yanıtlanacaktırlar.
Kabul ettiğimiz üç birlik.
İngilizce'de kullandığımız birlik sözcüğü Latince'deki unus sözcüğünden gelir. Anlamı tek demektir. Pek çok kişi Tanrı'nın sonsuz bir üçlü birlik olduğu hakkındaki kavramı reddetmelerine rağmen, yalnızca çok az kişi günlük yaşamlarımız içinde yer alan birde üç birliklerini inkar etme cesaretini gösterir. Örneğin zaman kavramı geçmiş, şimdi ve gelecek gibi olguları ile bir tür üçlü birliği biçimlendirmektedir. Yükseklik, uzunluk ve genişlik içeren uzay bir başka örnek oluşturur. Bir insan, ruh, can ve bedenden oluşan bir bileşimdir. Aynı zamanda güneş de bir üçlü birliktir. Yeryüzü yalnızca tek bir güneşe sahip olmasına rağmen biz bu göksel varlığı güneş, ışığını güneş ve sıcaklığını güneş olarak adlandırırız. Bu durum üç tane güneş olduğu anlamına mı gelir? Hayır, güneş üç değil tektir. Güneşin tek ve üçlü birlik olması arasında hiçbir çelişki yoktur. Nasıl ışığın güneşi ve sıcaklığı güneşten çıkıyorlarsa, aynı şekilde Tanrı'nın sözü ve Tanrı'nın ruhu da Tanrı'dan çıkarlar. Ama güneşin tek olduğu gibi yine de tektirler. Elbette tek gerçek, Tanrı'nın bileşikliğini açıklamak için verilecek olan tüm yersel örnekler tam olarak yeterlilik sağlayamayacaklardır. Tanrı, güneşe benzemeyen, kişisel, sevecen ve bilinebilir bir varlıktır. Ancak yine de bu tür örneklerin tümü yaratılışta üçlü birliklerin mevcudiyetini ve çoğu yaratanın yaratığından üstün olduğunu kabul ettikleri için bizi genel bir temele yönlendirmeleri gerekir. Evi yapan evden daha çok saygı görür. Çünkü her evin bir yapıcısı vardır, her şeyin yapıcısı ise Tanrı'dır. İbraniler 3:3-4. Eğer Tanrı'nın yaratılışı bileşik birlikler ile doluysa, Tanrı'nın kendisinin birleşik bir birlik olmasının bizi şaşırtması mı gerekir? Eğer bizler sahip olduğumuz tüm bilgiye rağmen yaşadığımız dünyayı tam olarak açıklayamıyorsak, bu dünyayı yaratan kişiyi nasıl açıklayabiliriz? Tanrı, Tanrı'dır. Tanrı'nın derin sırlarını anlayabilir misin? Her şeye gücü yetenin sınırlarına ulaşabilir misin? Onlar gökler kadar yüksektir. Ne yapabilirsin? Ölüler diyarından derindir. Nasıl anlayabilirsin? Ölçüleri yeryüzünden uzun, denizden geniştir. Eyüp 11:7-9. Tanrı'nın sırlarını araştırırken, onun sonsuz doğasının en harika özelliklerinden birini keşfetme ve tecrübe etme ayrıcalığına sahip olacağız. Tanrı, sevgidir. 1. Yuhanna 4:8.
Tanrı kimi sevdi?
Tanrı'nın sevgisi, onun baba yüreğinden akan ve kendisini pratik yollarla ifade eden anlaşılamayacak kadar derin bir sevgidir. Tanrı sevgi olduğu için onun sevgisi sevdiği kişinin sevilebilir olması koşuluna bağlı değildir. Baba bizi o kadar çok seviyor ki bize Tanrı'nın çocukları deniyor. 1. Yuhanna 3:1. Burada üzerinde düşünülmesi gereken bir nokta var. Sevgi bir alıcı gerektirir. Yalnızca seviyorum diyemem ama eşimi seviyorum, çocuklarımı seviyorum, komşularımı seviyorum diyebilirim. Sevgi bir obje olmasını gerektirir. O zaman Tanrı sevgisinin objeleri olarak özel canlı varlıkları yaratmadan önce kimi sevdi? Melekleri ve insanları yaratmaya ihtiyacı var mıydı? Hayır, yaratıcımız kendi kendine yeterlidir. O ruhsal varlıkları ve insanları onlara ihtiyaç duyduğu için değil, onları istediği için yarattı. Burada sözü edilen bu farklılık önemlidir. Daha önce öğrenmiş olduğumuz gibi Tanrı konuşur. Konuşmak yalnızca bir ilişkinin çevre ve koşulları içinde anlamlı bir şekilde var olabilir. Melekleri ve insanları yaratmadan önce Tanrı kiminle konuştu? Birinin sözlerini anlaması için diğer varlıkları yaratmaya ihtiyacı var mıydı? Hayır, Tanrı'nın ihtiyaç duyduğu her şey Tanrı'nın kendisinin içindedir. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Tanrı kendisine yeterlidir ve kendisiyle tatmin olur. Ama yine de doğasının içinde öyle bir parça vardır ki konuşmayı ve kendisiyle konuşulmasını, sevmeyi ve sevilmeyi ister. Bu gerçek bizi bir başka gerçeğe yönlendirir. Tanrı ile ilişki kurulabilir. Sevmek ve konuşmak yalnızca bir ilişkinin çevre ve koşulları içinde anlamlı bir şekilde var olabilirler. Tanrı diğer varlıkları yaratmadan önce kiminle bir ilişki yaşamaktan zevk aldı? Bu sorunun yanıtı Tanrı'nın bileşik birliğinin içinde mevcuttur. İlişki kurulabilir Tanrımız, sonsuzlukta melekleri ya da insanı yaratmadan önce sevgi ve iletişimin doyurucu ve yakın ilişkisinin zevkini kişisel sözü ve kişisel ruhu ile kendisinin içinde yaşadı.
Tabakaları soymak.
Tanrı'nın çoğul, üç kişi doğası hakkındaki bu derin düşüncelere karşılık olarak biri şu elektronik postayı gönderdi. Tanrı bize bir ve tek olduğunu anlatmak amacıyla peygamberler gönderdi. O zaman neden onun sözünü dinlemiyor ve kabul etmiyorsunuz? Neden her tabakayı yalnızca bir tane olarak birleştirmek yerine her tabakayı soyuyor ve onlara birer birer kimlik veriyorsunuz? Sınırsız yaratıcımız hakkında bilinecek her şeyi, hiçbir zaman anlayamayacağımız gerçeği doğru olmasına rağmen, yine de Tanrı, peygamberlerinin yazılarında kendisiyle ilgili pek çok büyük gerçeği açıklamış olduğu için, bu gerçekleri anlamamız için uğraşmamız gerekmez mi? Eğer Tanrı hakkında düşüneceksek, bunu titizlik ve dikkatle yapmak zorundayız. Çoğumuz Tanrı'nın tek olduğunu kabul ederiz. Ama bu tek Tanrı kendisi hakkında ne açıklamıştır? Her tabakayı soyduğumuz zaman onun hakkında kutsal yazılarda neyi keşfedebiliriz? Karşımıza sözü ve ruhu ile bir olan tanıyabileceğimiz kişisel ve güvenilir bir Tanrı çıkacaktır. Tanrı, sınırsız büyüklüğü içinde kendisini baba, sözünü oğul ve ruhunu kutsal ruh olarak belirtmiştir. Baba, oğul ve kutsal ruh, tek ve gerçek Tanrı'nın içinde var olan üç kişisel farklılıktır. Şimdi bu gerçeğin kabuğunu soyan birkaç ayete bakalım.
Tanrı'nın oğlu.
Kutsal yazılar başlangıçta Tanrı ile bir olan aynı sözün aynı zamanda Tanrı'nın tek ve biricik Tanrı oğlu olarak adlandırıldığını açıkça bildirirler. Başlangıçta söz vardı ve söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul onu tanıttı. Ona iman eden yargılanmaz. İman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik oğlunun adına iman etmemiştir. Yuhanna 1:1-18, 3:18. Senegal'de insanlar bazen Tanrı'nın oğlu ifadesine estağfurullah diye mırıldanarak karşılık verirler. Bu Arapça sözcük şu düşünceyi ifade etmektedir. Tanrı böyle bir küfür ettiğiniz için sizi bağışlasın. Küfür etmek Tanrı ile alay etmek olarak tanımlanabilir. Yerinde olacağını düşünerek onların bu azarlamasına kendilerine ait olan bir özdeyişten alıntı yaparak şu karşılığı verdim. Çobanın ağzına vurmadan önce neden ıslık çaldığını anlamanız gerekir. Güldüler ve ben de onlara sonra şunu söyledim. Tanrı'nın oğlu ifadesini reddetmeden önce Tanrı'nın bu konuda ne söylediğini araştırıp bulmanız gerekir. Kutsal yazılar Tanrı'nın oğlu ifadesine doğrudan işaret eden yüzden fazla ayet içerirler. Ama yine de bu ayetlerden hiçbiri bazı kişilerin bu ifadeyi yorumlamayı tercih ettikleri gibi hem birden fazla Tanrı olduğunu ima etmezler hem de Tanrı'nın bir eşe ve oğula sahip olduğunu bildirmezler. Böyle bir düşünce yalnızca küfür değildir. Aynı zamanda kutsal yazılar hakkında sahip olunan sığ davranışı açıklar. Tanrı bizi onun düşünceleriyle düşünmeye davet eder. Çünkü gökler nasıl yeryüzünden daha yüksekse, yollarım da sizin yollarınızdan, düşüncelerim düşüncelerinizden daha yüksektir. Yeşaya 55:9. Yıllarca önce çok iyi tanınan Senegalli bir iş adamı bir araba kazasında ölmüştü. Senegal'deki ulusal bir gazete bu adamın 2000 işçisinin onun kendi çocukları gibi olduklarını yazmış ve onu Senegal'in büyük bir evladı olarak adlandırarak övmüştü. Bu sözler Senegal'in bir kadın ile ilişkisi olduğunu ve ondan bir oğlu olduğunu mu ima ediyorlardı? Elbette hayır. Senegal halkının çok sevdikleri bir vatandaşlarını bu ünvan ile onurlandırma konusunda bir sorunları yoktu. Senegal'in oğlu ifadesinin ne anlama geldiğini anlıyorlardı. Aynı zamanda bu ifadenin neyi kastetmediğini de biliyorlardı. Oğul ifadesi çeşitli şekillerde kullanılır. Kur'an ve Araplar yolculuk eden birinden yolda kalmış İbnel Sebil Sure 2:177-215 olarak söz ettikleri zaman biz onların ne demek istediklerini biliriz. Gücü her şeye yeten Tanrı sözünden oğlu olarak bahsettiği zaman onun ne demek istediğini de bilmemiz gerekir. Yaratıcımızın yücelttiği ünvanlar ve ifadelerle alay etmeyelim. Tanrı, eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi oğlu ile bizlere seslenmiştir. Oğul, kendi yüceliğinin parıltısı, onun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. İbraniler 1:1-3. Tanrı kendisinin bize oğlu aracılığıyla konuştuğunu bilmemizi ister. O, aynı zamanda oğlunun aracılığıyla göklerin ve yeryüzünün yaratıldığı ve devam ettirildiği söz olduğunu anlamamızı da ister. Kutsal kitabın Arapça çevirilerinde oğlun Tanrı sözü olan ünvanı hem kutsal kitabın hem de Kur'an'ın Mesih'e atfettikleri bir ünvan olan Kalimat Allah olarak tercüme edilir. Yolculuğumuzun ilerideki aşamalarında bu konuyu daha yakından inceleyeceğiz.
Tanrı'nın ruhu.
Tanrı nasıl sözü oğlu ile bir ise aynı şekilde kutsal ruhu ile de birdir. Tanrı'nın kutsal ruhu hem dünyanın yaratılması hem de Tanrı'nın yazılı sözünün vahyedilmesinde görev aldı. Kutsal kitabın ikinci cümlesinde Tanrı'nın dünyayı yaratmasından söz edilirken şu beyanda bulunulur. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. Ve kutsal yazılar daha sonra şunu belirtirler. Hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı'nın sözünü ilettiler. 2. Petrus 1.21. Bazı kişiler kutsal ruhun melek Cebrail olduğunu öğretirler. Diğerleri ise Tanrı'nın ruhunun bir peygamber olduğuna kendilerine ikna etmiş kişilerdir. Vardıkları bu sonuçlar peygamberlerin yazılarından kaynaklanmamaktadırlar. Melekler ve insanlar yaratılmış varlıklardır. Oysa kutsal ruh yaratılmamış olan sonsuz ruhtur. İbraniler 9.14. Kutsal ruh gerçeğin ruhudur. Yuhanna 14.17. Tanrı dünya için tasarladığı amaçlarını kutsal ruh aracılığıyla gerçekleştirir. Kutsal ruh, Tanrı'nın mesajına inanan herkese Tanrı'yı yakından ve tecrübe edebilecekleri şekilde açıklayan yardımcıdır. Yuhanna 14.16. Bugün yeryüzündeki pek çok insan Tanrı'yı tanımaz. Yalnızca Tanrı hakkında bilgiye sahiptir. Bu tür bilgi Tanrı'yı da insanı da tatmin etmez. İnsanların Tanrı ile kişisel bir ilişki yaşayarak bu ilişkinin tadını çıkarmalarını mümkün kılan kutsal ruhtur. Tanrı'nın harika kutsal ruhu hakkında ileride daha çok şey öğreneceğiz. Yolculuğunuz nasıl geçiyor? Biraz bunaltıcı mı? Bu düşünceler kolayca kavranabilecek düşünceler değildirler. Bazı kişiler dinlerinin ve Tanrı hakkındaki tanımlarının doğru olması gerektiğini ileri sürerler. Çünkü bu tür konular çok basittir. Bu kişilerin Tanrı hakkındaki tanımlamaları basit olabilir ama Tanrı basit değildir. Benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil, sizin yollarınız benim yollarım değil diyor Rab. Yeşaya 55:8.
Sonsuza kadar tek.
Kutsal yazıların anlamı açıktır. Tüm sonsuzlukta Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un var olmadığı bir zaman asla mevcut olmamıştır. Onlar her zaman tek olmuşlardır. Kutsal yazılar, insan tarihinin çevre ve koşulları içinde Baba'yı gökyüzünden konuşan, Oğlu yeryüzünde konuşan ve Kutsal Ruh'u yüreğe konuşan biri olarak açıklarlar. Her biri kendi üstlendiği rol içinde diğerinden farklıdır ama yine de tektirler. İnsanlar sevgi olan ve sınırsız sevgisini pratik yollarla gösteren tekin zenginliğinden Tanrı'nın kendisi hakkındaki açıklamasının bilgisinde büyüdükçe zevk almaya başlarlar. Sevgi yalnızca bir ilişkinin çevre ve koşulları içinde anlamlı bir şekilde var olabilir. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh, mükemmel sevgi ve birliğin yakın ilişkisinden her zaman zevk almışlardır. Kutsal yazıların diğer bölümlerinde Oğul'un şu sözlerini işitiriz. Babayı severim ve Baba, Oğul'u sever. Kutsal yazılar aynı zamanda Kutsal Ruh'un meyvesinin sevgi olduğunu da beyan ederler. Yuhanna 5.20, 14.31, Galatyalılar 5.22. İnsan ilişkilerinin en iyisi, erkeğin ve kadının bir beden olması, baba, anne ve çocuk arasındaki bağ, sevgi olan Tanrı ile dolu olanıdır. Sözü edilen bu tür yersel ilişkilerin en iyisi bile, Tanrı'nın huşu esinleyen tekliğinin ve sevgisinin yalnızca soluk bir yansımasıdır. Yaratıcımız, iyi olan her şeyin orijinal kaynağı, örneği ve amacıdır. Tanrı, sevgidir. 1. Yuhanna 4.8. Tanrı sevgidir ifadesinin en iyi yanı, onun sizi ve beni kendisiyle sonsuza kadar sürecek olan yakın bir ilişkinin tadını çıkarmaya davet etmesidir. O, tam olarak açıklanamasa bile bizden istediği yalnızca ona güvenmemizdir.
Tanrı güvenilirdir.
Yaratılışın 6 gününe bakarak Tanrı hakkında gözlemlediğimiz şeyleri tekrar düşünelim. Bunu matematiksel bir denkleme dönüştürecek olursak, şöyle bir görünüm karşımıza çıkar. 1. gün, Tanrı kutsaldır. Artı 2. gün, Tanrı her şeye gücü yetendir. Artı 3. gün, Tanrı iyidir. Artı 4. gün, Tanrı sadıktır. Artı 5. gün, Tanrı yaşamdır. Artı 6. gün, Tanrı sevgidir. Eşittir, güvenilir Tanrı. Bu özelliklere sahip olmayan kişilere hemen güvenirken, mükemmel tek karaktere sahip olana güvenme konusunda gösterdiğimiz isteksizlik garip değil midir? Mektup kutusuna bir mektup attığım zaman posta servisine bu mektubu yerine ulaştıracağı konusunda güvenirim. O zaman evrenin yaratıcısı, tedarik edeni ve sahibine vaatlerini yerine getirmesi konusunda çok daha fazla güvenebilmem gerekir. İnsanların tanıklığını kabul ediyoruz. Oysa Tanrı'nın tanıklığı daha üstündür. Tanrı'ya inanmayan ise onu yalancı durumuna düşürmüş olur. Çünkü Tanrı'nın oğlu ile ilgili tanıklığına inanmamıştır. 1. Yuhanna 5:9-10.
Tanrı'nın kişisel adı.
Tanrı onu tanımamızı, ona güvenmemizi ve onun adını çağırmamızı ister. Seni tanıyanlar sana güvenir. Çünkü sana yönelenleri hiç terk etmedin ya Rab. Mezmur 9:10. Pek çok kişi Tanrı'nın adının yalnızca Tanrı olduğunu düşünür. Elohim İbranice, Allah Arapça, Allah'a Aramice, Dieu Fransızca, Gott Almanca ya da konuştukları dilde hangi sözcüğü kullanıyorlarsa. Gerçekten de Tanrı Tanrı'dır. En üstün olan varlık. Ama onun adı Tanrı mıdır? Bu durum benim adımın insan olduğunu söylememe benzemez mi? Ben bir insanım ama aynı zamanda bana ait bir ada da sahibim. Tanrı Tanrı'dır ama aynı zamanda kendisini açıkladığı isimlere sahiptir. Ve bu isimler aracılığıyla bizi ona bir kişi olarak hitap etmeye davet eder. Pek çok kişi Tanrı'nın yer çekimi, rüzgar ya da rağbet gören bir bilim kurgu filmleri dizisinde karakterize edilen güç gibi bilinmeyen bir tür enerji kaynağı olduğunu düşünürler. Kutsal kitapta bildirilen Tanrı kavramı bu tür düşünceler içeren bir kavram değildir. Tanrı, onu kişisel bir şekilde bilmenizi isteyen nihai kişiliktir. Tanrı kavramı yalnızca bir kutsal kitap kişiliği olmakla kalmaz, aynı zamanda akla da uygundur. İnsanlar nasıl yalnızca kozmik enerji küreleri değillerse, aynı şekilde her şeyi yaratan da değildir. O, bir adı olan kişisel bir varlıktır. Tanrı'nın ilk kişisel adı, yaratılışın 2. bölümde ilk kez açıklanır. Göğün ve yerin yaratılış öyküsü. Rab Tanrı, göğü ve yeri yarattığında. Yaratılış 2:4. Tanrı'nın kendisini belirttiği isme dikkat ettiniz mi? Onun adı Rab'dir. En azından dilimize bu şekilde çevrilmiştir. Tanrı'ya tüm dilleri akıcı olarak konuştuğu ve bizden kendisine belirli bir dilde hitap etmemizi istemediği için minnettarım. Bizi kendisiyle ana dilimizde konuşmaya davet ettiği zamanın, yerin ya da yönün hiçbir önemi yoktur. Onun gözünde önemli olan onunla yürek dilimizle konuşmamızdır.
Benim.
Tanrı'nın ilk kişisel adı olan Rab, İbranice'de 4 sessiz harf ile yazılır. YHWH. Bu 4 sessiz harf ile sesli harfler eklendiği zaman sözcük Yahve ya da Yehova olarak telaffuz edilir. İsim İbranice'deki imek, yardımcı fiilinden türetilmiştir ve birebir anlamı benim ya da odur şeklindedir. Bu açıklama ile şunu öğreniriz. Tanrı kendiliğinden var olan sonsuz olandır. Tanrı'nın bu kişisel adı eski antlaşmada 6500'den fazla sayıda geçer ve diğer adlarından daha çok kullanılır. Çok tanrılı Mısır'da yetişen Musa, Tanrı'ya onun adını sorduğu zaman Tanrı'nın verdiği yanıtı dinleyin. Tanrı, Musa'ya ben, benim dedi. İsraillere de ki, beni size ben, benim diyen gönderdi. Mısır'dan çıkış 3:14. Yalnızca kişisel bir varlık benim diyebilir. Tanrı bizden onun nihai kişi olduğunu anlamamızı ister. O, o olan biridir. Geçmiş, şimdi ve gelecek onun için hiçbir şey ifade etmez. Onun varlığı zaman ve uzaydan üstündür. O, kendi kendine yeterlidir. Siz ve ben yaşamak için hava, su, yiyecek, barınak ve diğer unsurlara ihtiyaç duyarız. Ama o, hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. O, kendi gücü aracılığıyla mantık yürüten ve var olan biridir. O, büyük benimdir. O Rab'dir. Dikkat! İngilizce kutsal kitapta Rab sözcüğünün tamamı büyük harflerle yazıldığı zaman İbranice'de Rab manasını taşıyan orijinal sözcük, kendiliğinden var olan sonsuz olan anlamına gelen Yahve'dir. Tanrı kendisini tanımlama görevini insana bırakmamıştır. O kendi kendini tanımlayandır.
yüzlerce isim.
Rabbin Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak sahip bulunduğu sonsuz varlığı yüzlerce ad ve ünvan taşır. Tanrı'nın adları onun karakterini yansıtırlar. Tanrı'ya ait her ünvanın amacı bizim Tanrı'nın kim ve nasıl olduğunu daha iyi anlamamıza yardımcı olmak içindir. Örneğin şu isimlerle adlandırılır: gökyüzünün ve yeryüzünün yaratıcısı, yaşam yazarı, en yüce olan, gerçek ışık, kutsal olan, adil yargıç, tedarik eden Tanrı, şifa veren Tanrı, doğruluğumuz olan Rab, esenliğimiz olan Rab, çobanım Rab, sevgi ve esenlik Tanrısı, lütuf kaynağı Tanrı, sonsuz kurtuluşun yazarı, her zaman yakınımızda olan Rab. Yaratıcımız hakkındaki şimdiki anlayışımız ne olursa olsun, her birimizin onun Tanrı olduğunu ve hiç kimsenin ona benzemediğini alçak gönüllülükle itiraf etmemiz gerekir. Tanrı'nın tam olarak açıklanması ya da anlaşılması imkansız olmasına rağmen, O, bizim O'nun adını bilmemizi, O'na güvenmemizi ve O'nu sevmemizi, O'nunla sonsuza kadar yaşamamızı ister. Tanrı, zihninde tasarlamış olduğu amacını şu sözleriyle ifade eder: İnsanı kendi suretimizde kendimize benzer yaratalım. Yaratılış 1:26. Tanrı bu sözleriyle ne demek istedi? Gözle görülebilen insan nasıl olur da gözle görülemeyen Tanrı'nın benzeyişine sahip olabilirdi?